Ayrım 8.
Kalktı, demirden kolunu kadına uzattı. Pervaza yaklaştı. Bülbül'ün dem çekmesinden esinlenerek bir dizi şiirsel ve mitolojik anıştırmada bulundu. Ama Priskila kısa kesti. Yani bülbül sevdasından ötüyor. Biz de... Ah minel aşk. Agülülfo sesinde öyle sert bir tonla haykırmıştı ki Priskila ürktü. Şövalye birdenbire aşk tutkusu üzerine bir söyleve girişti. Priskila sımsıcacık duygular içindeydi. Onun koluna girerek üzeri tavanlıklı kocaman bir yatağın egemen olduğu bir odaya sürükledi. Agülülfo soluk almadan söyleniyordu. Eski çağlarda aşk bir tanrı sayıldığından Priskila kapıya çift kilit vurdu. Şövalyeye yaklaştı, başını zırhına eğdi. Dedi ki, birazcık üşüdüm ben, ocakta sönmüş. Agülülfo'nun aklına geldi. Sıcak odalarda mı, soğuk odalarda mı sevişmenin daha sağlıklı olduğu konusunda eskilerin düşünceleri farklıdır. Ama çoğunun öğüdü, ah aşk üstüne bilmediğinizde yok diye fısıldadı Priskila. Çoğunun öğüdü boğucu sıcaklıktan kaçınmakla birlikte belli oranda doğal ılıklığın bulunması yolundadır. Kadınları çağırıp ateşi yaktırayım mı? Ben kendim yakarım. Ocağın içinde kümelenmiş hazır duran odunları inceledi. Çeşitli odun türlerinin verdikleri farklı alevleri övdü. Açık ya da kapalı yerlerde ateş yakmanın ayrı ayrı yöntemlerini sıraladı. Priskila'nın iç çekmesiyle sözü yarıda kaldı. Bu yeni söylevlerinin aşk titreşimlerini yok ettiğini fark etmiş gibi Agilülfo ateş konulu söylevini duyularını ve duyguların ateş benzetmeleri ve değindirmelerle süslemeye başladı. Priskila şimdi gözlerini yarı kapamış gülümsüyor, çıtırdamaya başlayan alevlere ellerini uzatarak diyordu ki ah ne güzel bir ılıklık, bunun tadını yatakta yorganların arasında çıkartmalı. Yatak konusu Agilülfo'ya yeni bir dizi gözlemde bulunma fırsatı verdi. Ona kalırsa yatak yapmak çetin bir sanattı ve Fransa'daki hizmetçiler o sanattan habersizdiler. En soylu saraylarda bile çarşaflar doğru dürüst katlanmıyordu. "Yo, hayır, yani benim yatağımda mı?" diye sordu Dul Hanım. "Hiç kuşku yok, sizin yatağınız bir kraliçenin yatağıdır. İmparatorluğun tüm topraklarında bir eşi benzeri yoktur. Ancak çevrenizde yalnızca size layık şeyler görme dileğimden ötürü şu kırışığı fark ederek kaygılanmama gücenmeyiniz." "Ah o kırışık!" diye bağırdı Priskila. Agilülfo'nun etkisiyle şimdi o da kusursuzluk illetine tutulmuştu. Yatağı kat kat açtılar. Ufak tefek kabarıklıklar, kat yerleri, fazla gergin ya da gevşek kısımlar bulup hayıflanıyorlardı. Bu arayış bir an dayanılmaz bir ıstıraba dönüşüyor, bir an göğün gittikçe daha yüksek katlarına yüceliş oluyordu. Yatağı somyasına değin kaldırdıktan sonra Agilülfo kurallarına uygun olarak yeniden yapmaya başladı. Karmaşık bir işti. Hiçbir şey rastlantıya bırakılmamalıydı. Bir takım gizli hünerler katılması gerekiyordu. Agilülfo tüm bunları Dul Hanım'a ayrıntılarıyla açıklıyordu. Ama ikide bir beğenmediği bir şeyle karşılaşıyor, yeni baştan başlıyordu. Şatonun öteki kanatlarından bir bağırtı, daha doğrusu önüne geçilmez bir böğürtü ya da anırma koptu. Priskila yerinden sıçradı. "Ne oluyor?" "Hiç," dedi şövalye, "seyisimin sesi." O bağırtıya daha tiz başka bağırmalar karışıyordu. Yıldızlara kadar yükselen iç çekişleri gibi. "Ya şimdi ne oluyor?" diye sordu Agilülfo. "Ne olacak kızlar," dedi Priskila. "Oyun oynuyorlardır, gençlik işte." Böylece gecenin seslerine kulak kabartarak yatağı düzeltmeyi sürdürüyorlardı. Gurdulu bağırıyor. "Şu kadınlar da ne şamata ediyorlar ya. Bülbül, Ağustos böcekleri." Yatak kırışıksız hazırdı. Agilülfo Dul Hanım'a döndü. Hanım çırılçıplaktı. Giysileri edeplice yere inivermişlerdi. Agilülfo belirtti. Çıplak hanımlara duyuların en yüce coşkusu olarak zırhlı bir şövalyeye sarılmaları öğütlenir. "Aferin sana, tereciye tere satıyorsun," dedi Priskila. "Dün doğmadım ya ben." Ve böyle diyerek bir sıçrayışta Agilülfo'nun üzerine tırmandı. Kollarıyla bacaklarını zırhın çevresinde doladı. Bir zırhı tüm kucaklama biçimlerini birbiri ardınca denedi. Sonra aygın baygın yatağa süzüldü. Agilülfo başucuna diz çöktü. Saçların, Priskila soyunurken tepesinde toplanmış bulunan saçlarını çözmemişti. Agilülfo insanın duyularının coşmasında saçların en büyük payı olduğunu açıklamaya koyuldu. "Bir deneyelim bakalım." Demirden ellerinin kararlı ama nazik hareketleriyle kadının örgülerden yapılmış topuzunu çözdü. Saçlarını göğsüne omuzlarına döktü. "Ama," diye ekledi, "kadını bedeni çıplak, başıysa yalnız külfetli bir topuzla değil, tüller ve taşlarla da süslenmiş olarak görmek isteyenlerin de bir bildiği var kuşkusuz." "Bir daha deneyelim mi?" "Saçlarınızı kendim tarayacağım." Taradı da. Saç örme, örgüleri kıvrık süslü firketelerle tepede tutturmadaki ustalığını kanıtladı. Sonra tüllerle, değerli taşlarla süsleyerek şatafatlı bir baş yaptı. Bu iş bir saatini aldı ama Priscilla şövalyenin uzattığı aynada kendini ömründe görmediği kadar güzel gördü. Onu gelip yanına uzanmaya çağırdı. "Derler ki," dedi Agilulfo, "Kleopatra her gece yatağında bir zırhlı savaşçı düşlermiş." "Ben hiç denemedim," diye itiraf etti kadın. "Bütün erkekler zırhlarını çok daha önce çıkarırlar. İyi öyleyse şimdi denersiniz." Ve usulcacık çarşafları kırıştırmadan bütün silahları ile birlikte yatağa girdi. Mezara girmiş gibi derli toplu boylu boyunca uzandı. "Kılıcınızı da askısından çıkarmayacak mısınız?" "Aşk tutkusunda ölçülü davranmak diye bir şey yoktur." Priscilla mutluluktan kendinden geçerek gözlerini yumdu. Agilulfo dirseğine dayanarak doğruldu. "Şömine tutuyor, kalkıp bir bakayım. Bacı neden çekmiyor?" Pencerede ay doğuyordu. Agilulfo şömineden yatağa doğru dönerken duraladı. "Hanımefendi, gelin bu gecikmiş ay ışığını şatonun burçlarından seyredelim." Kadını pelerinine sardı. Öyle sarmaş dolaş kuleye tırmandılar. Ay ormanı gümüşlüyordu. Kukumav ötüyordu. Şatonun bazı pencereleri hala aydınlıktı. Ara sıra çığlıklar, kahkahalar, inlemelerle karışık seyisin anırtıları geliyordu. Doğada varsa yoksa hep sevda. Odaya geri döndüler. Şömine sönmek üzereydi. Yere çömelip közleri üflediler. Oracıkta yan yana dururlarken Priscilla'nın pembe dizleri şövalyenin madeni dizliklerine değiyor, daha suçsuz yepyeni bir yakınlık doğuyordu aralarında. Priscilla yatağına yeniden uzandığında pencerelerde ilk gün ışığı belirmişti bile. "Bir kadının yüzünü şafağın ilk ışıkları kadar değiştiren şey yoktur," dedi Agilulfo. Priscilla'nın yüzü en uygun ışığı alsın diye yatağı tavanıyla birlikte başka yere çekmek zorunda kaldı. "Nasılım?" diye sordu dul hanım. "Dünya güzelisin." Mutluydu Priscilla ama güneş hızla yükseliyordu. Işınlarını izleyebilmek için de Agilulfo yatağın yerini durmadan değiştirmek zorunda kalıyordu. "Şafak söküyor," dedi. Sesi değişmişti bile. "Şövalyelik görevim bu saatte yola koyulmamı gerektirir." "Bu kadar erken ha," diye sızlandı Priscilla. "Tam da şimdi." "Çok üzgünüm soylu hanımefendi ama beni çağıran daha önemli bir görev var." "Ah, o kadar güzeldi ki." Agilulfo dizini yere dayadı. "Kutsayın beni Priscilla." Kalktı, seyisi çağırdı. Şatonun her yanını dolaştı. Sonunda buldu onu. Tükenmiş, bitkin düşerek köpek kulübesine benzer bir yerde uyuyakalmıştı. "Çabuk atına atla." Ama onu sırtlayıp kendisi bindirmek zorunda kaldı. Yükselişini sürdüren güneş ormanın yapraklarının altına iki atlının resmini çizdi. Seyis eğrinin üstünde dengesini güç tutturan bir çuval gibi şövalye incecik salınan bir selvi gölgesi. Şatonun soylu hanımlarıyla halayıklar Priscilla'nın çevresini sarmışlardı. "Nasıl oldu hanımefendi, nasıl oldu?" "Ah, nasıl anlatsam bilmem ki. Bir erkek, bir erkek ki..." "Ah, söyleyin, anlatın nasıl?" "Bir erkek, bir erkek... Bir gece boyunca hiç durmadan bir cennetti." "Ama ne yaptı, ne yaptı? Nasıl söyleyeyim ki? Ah, güzeldi işte, çok güzel. Ama yani şeymiş, ama siz diyorsunuz ki..." "Nasıl olduğunu şimdi bilemeyeceğim. Neler neler... ya siz o seyisle?" "Ne? Ay, ne bileyim, sen biliyor musun?" "Hayır, sen..." "Yok yok, hatırlamıyorum." "Nasıl olur? Gürültünüz bize kadar geliyordu hanımlar." "Aman, kim bilir, zavallıcık işte. Ben hiç hatırlamıyorum." "Ben de hatırlamıyorum." "Belki sen..." "Yok canım, ben mi?" "Hanımefendi, siz şövalyeyi anlatın ne olur ha." "Nasıldı Agilulfo?" "Ah, Agilulfo." 10. Eski bir tarihçeyi neredeyse okunmaz olmuş kağıtlardan izleyerek bu kitabı yazan ben, ancak şimdi fark ediyorum ki sayfalar sayfalar doldurmuşum da öykünün daha başındayım. Asıl şimdi başlıyor olay. Agilulfo ile seyisi Sofronia'nın bekaretinin kanıtını bulabilmek için serüvenli yolculuklarına düzülüyorlar. Yolları hem izleyen hem izlenen Bradamante'nin sevdalı Rambaldo'nun ve Graal şövalyelerini arayan Torismondo'nun yollarına karışıyor. Ama olaylar kalemimden su gibi akacak yerde ipin ucunu kaçırıyorum. Daha ne kadar çok yolculuğu, engeli, kovalamacayı, aldatmacayı, düelloyu, turnuvayı kağıda aktarmam gerektiğini düşününce her şey Arap saçına dönüyor. Manastır yazmanlığı hiç durmadan sözcükleri arayıp tarama, her şeyin en derindeki özünü düşünme kefareti bakın beni nasıl değiştirdi. Bu ana kadar aralarında ben de olmak üzere sıradan okurların en büyük eğlence saydıkları şey, yani her şövalye romanını oluşturan serüven örgüsü, bana şimdi gereksiz kıvır zıvır soğuk bir süsleme öğesiymiş, düşüncemin en nankör yanıymış gibi geliyor. Koşa koşa alelacele anlatmak isterdim. Her sayfayı bir destanı dolduracak kadar düellolar ve çarpışmalarla renklendirmeyi isterdim. Ama durup da şöyle yazdıklarımı yeniden bir okuyayım desem, bir de bakıyorum kalem kağıdın üzerinde bir iz bırakmamış, sayfalar bembeyaz. Dilediğim gibi anlatabilmem için bu beyaz sayfadan kızıl kayaların yükselmesi, kağıdın un ufak olup iri taneli, çakıllı bir kuma dönüşmesi, üzerinde diken diken katır tırnaklarının bitmesi gerekirdi. Ortasından kıvrıla bükele uzanan, belli belirsiz bir patikadan mızrağını eğrine asmış, atının üstünde dimdik Agülülfo'yu geçirirdim. Ama bu beyaz sayfa bir kır yolundan başka, şurada alçak bir gök kubbeye dönüşmeliydi. Hem o kadar alçak ki, yolla arasında yalnızca gaklayarak uçan kargalara yer kalmalıydı. Kalemle kağıda izler kazımanın yolunu bulmalıyım. Ama hafif izler, çünkü çayırın içinde otların arasında gizli bir yılanın geçişi sezilmeli. Fundalıkların arasında bir tavşan dolaşmalı. İşte bakın, şimdi açığa çıkmış duruyor. Kısacık bıyıklarıyla çevresini kokluyor. Hop, kayboldu bile. Pürüzsüz sayfada her şey hiç gözükmeksizin, yüzeyde hiç farklılık olmaksızın kımıldıyor. Tıpkı yeryüzünün kırış kırış kabuğunda aslında her şeyin kımıldadığı ama hiçbir şeyin değişmediği gibi. Çünkü yalnızca bir tek madde her yana yayılmıştır. Tıpkı üzerine yazı yazdığım kağıt gibi büzüşen, farklı kalıplar, farklı yoğunluklar, çeşitli renk ayrımları olan ama yine de tüylü, telekli ya da kaplumbağa kabuğu gibi tümsekli öbekleşmelerinde bile hep bir düz yüzeyin üzerine sürüştürülmüş gibi gözüken bir yaygınlık, o tüylülük, teleklilik ya da tümseklilik kimi zaman kıpırdar gibidir ya da çepeçevre yayılmış tek düze maddeye dağılmış bulunan farklı niteliklerin ilişki ve oranlarında özde hiçbir şey değişmeksizin bazı farklılıklar olur. Diyebiliriz ki burada yerini değiştirdiği kesin olarak tek kişi Agülülfo'dur. Atı demiyorum, zırhı demiyorum. Zırhın içinde ata binmiş, yollara düzülmüş olan o yalnız, o kendi derdine düşmüş, o sabırsız şey. Onun çevresinde dallarından kozalaklar düşüyor. Çakıl taşlarının arasından dereler akıp gidiyor. Derelerde balıklar yüzüyor, tırtıllar yaprakları kemiriyor. Kaplumbağalar sert karınlarını yere sürüyorlar. Ama bu hareket yalnızca bir göz aldatmacası. Denizin dalgaları gibi başı sonu belirsiz bir çalkalanma. Ve o dalgada çalkalanıp duruyor gurdulu. Çevresindeki cisimlerin halısına tutsak, kozalaklarla, balıklarla, tırtıllarla, yapraklarla birlikte o da aynı hamura basılmış, yer kabuğunun bir kabartısından başka bir şey değil. Bu kağıdın üstünde Bradamante'nin, Rambaldo'nun ya da öfkeli Torismondo'nun koşusunu belirtmek daha ne kadar güç oluyor? Tek düze yüzeyde bir kabartı olmalıydı. Kağıdı altından bir toplu iğne ile çizmiş gibi hafif bir kabartı. O kabarıklık, o yöneliş hep yeryüzünün o ortak hamuruyla dolu, ona batmış olmalıydı. Duygu ve güzellikle ve acı da işte tam o noktada olmalıydı. Gerçek sürtüşme, gerçek hareket de orada. Ama böyle bembeyaz sayfaları un ufak etmeye, içlerine mağaralar ve vadiler kazmaya girişir, kırışıklıklar ve çizikler yaparak soylu yiğitlerin at koşturmalarını orada okursam, öyküyü nasıl sürdürebilirim? En iyisi anlattıklarıma yardımcı olacak bir harita çizmek. Güzelim Fransa'yı, gururlu Britanya'yı, kapkara dalgalarla dolu Manş Denizi'ni, şurada yukarıda dağlık İskoçya'yı, burada aşağıda Sarp Pireneleri, hala kafir elinde bulunan İspanya'yı, yılanların anası Afrika'yı göstermek. Sonra mini mini oklarla, çarpı işaretleriyle, sayılarla kahramanlarımızın yolculuklarını teker teker belirtebilirim. İşte oldu. Biraz dolan başlı olmakla birlikte kestirme sayılacak bir çizgiyle Agülülfo'yu İngiltere'ye ayak bastırıyorum. Sofronya'nın 15 yıldır çekildiği manastıra doğru ilerletiyorum. Agülülfo oraya varıyor ki ne görsün? Manastırın yerinde bir yıkıntı. ''Çok geç kaldınız soylu şövalyem,'' diyor bir ihtiyar. ''O talihsiz kadınların çığlıkları bu vadilerde hala açınlıyor. Çok zaman olmadı. Bu kıyılara akın yapan mağripli korsanlar manastırı yağmaladılar. Bütün rahibeleri tutsak alıp götürdüler. Duvarları da ateşe verdiler.'' ''Götürdüler mi? Nereye?'' ''Köle olarak satmak için Fas'a efendiciğim.'' O rahibelerin arasında önceki yaşantısında İskoçya kralının kızı Sofronya olarak bilinen biri de var mıydı? Rahibe Palmira demek istiyorsunuz. Olmaz olur mu? O haydutlar onu hemen sırtlarına vurdular. Genç kız sayılmazdı ama yine de hoş kadındı doğrusu. O korkunç herifler saldırdığında nasıl da avaz avaz bağırıyordu. Bugün gibi hatırlıyorum. Yağmada bulundunuz demek. Bulunmayıp da ne yapalım? Biz köy halkı bütün ömrümüz meydanda geçer zaten. Peki yardımlarına koşmadınız mı? Kimin yardımına yani? Bakın şimdi Beyzadem, her şey öyle birdenbire olup bitti ki bizim ne komutanımız vardı ne deneyimimiz. Yüzümüze gözümüze bulaştırmaktansa hiçbir şey yapmayalım daha iyi dedik. Bakın ne diyeceğim, bu Sofronya manastırda gerçekten dini bütün bir rahibe miydi? Bu zamanda gerçi rahibenin de türlüsü oluyor ama rahibe Palmira bütün psikoposluğun en dindar, en namuslu rahibesiydi. Çabuk Gurdulu, limana gidelim, Fas'a doğru yelken açalım. Bu şimdi ince, dalgalı çizgilerle gösterdiğimin hepsi deniz, deniz de değil de okyanus. Şimdi Agilulfo'nun binip yolculuk ettiği geminin resmini yapıyorum. Birazcık bu yana da koskocaman bir balina resmi çiziyorum. Ordu işte. Bir de şöyle iki yana açılmış bir parşömen ruloyla süsleyelim. İçinde de okyanus diye yazalım. Bu ek geminin geçtiği yolu gösteriyor. Dilerseniz bir de balinanın yolunu gösteren ok çizebilirim. Aa, ikisi kesişiyorlar. E demek oluyor ki okyanusun bu noktasında balinayla gemi toslaşacaklar. Balinayı daha büyük çizdiğime göre de çarpışmadan gemi zararlı çıkacak. Şimdi bütün yönlerde birbirini kesen birçok ok çizeyim de bu noktada gemi ile balina arasında dehşetli bir çarpışma geçtiği anlaşılsın. Agilulfo aslanlar gibi dövüşüyor. Mızrağını balinanın sağrısına saplayıveriyor. Fışkıran iğrenç yağla tepeden aşağı duş yapıyor. İşte bu fıskiyeyi de şöyle dört bir yana saçılan çizgilerle gösteriyorum. Gurdulu derseniz balinanın sırtına atlıyor, gemiyi falan unutup gidiyor. Hayvan kuyruğunu şöyle bir çarpıyor, aman gemi alabora oldu. Demir zırhlı Agilulfo'ya taş gibi okyanusun dibine inmekten başka yapacak iş kalmıyor. Dalgalara gömülmeden önce seyisine sesleniyor. Sen Fas'a git, ben yaya geliyorum. Gerçekten de millerce derinliğe dalan Agilulfo, denizin dibindeki kumlara ayak basıyor ve başlıyor hızlı hızlı yürümeye. Sık sık deniz canavarlarına rastlayıp kılıcını savurarak kendini koruyor. Bu zırh içinde deniz dibinde dolaşmanın tek sakıncası nedir siz de bilirsiniz, paslanmak. Ama tepeden tırnağa balina yağıyla sıvandığından ak zırhın üzerinde şimdi onu her türlü zarardan koruyacak bir yağ katmanı bulunuyor. Okyanusa da bir de deniz kaplumbağası resmi yapıyorum. Gurdulu denizin kendisinin içinde değil, kendisinin denizin içinde durması gerektiğini anlayıncaya kadar bir kova tuzlu su yutmuştur. Sonunda koskocaman bir deniz kaplumbağasının kabuğuna tutunmuştur. Biraz yolculuğu hayvanın gönlüne bırakarak, biraz sile tokat atıp yönetmeye çalışarak Afrika kıyılarına varıyor. Burada mağripli balıkçıların suya saldıkları bir ağa takılıyor. Ağları tekneye çeken balıkçılar bir de ne görsünler? Zıp zıp zıplayan barbunya balıklarının ortasında giysileri çürümüş, yosun tutmuş bir adam. İnsan balığı tuttuk, insan balığı diye bağırışıyorlar. Ne insan balığı be? Gidi Yusuf'un ta kendisi diyor balıkçıbaşı. Gidi Yusuf bu, ben tanıyorum. Gerçekten de Gidi Yusuf, Gurdulu'nun hiç farkına varmadan düşman hatlarını geçip sultanın otağına vardığında Müslüman mutfaklarında kendisine verilen attı. Balıkçıbaşı askerliğini İspanya'daki mağrip ordusunda yapmıştı. Gurdulu'nun sağlam yapılı ve yumuşak huylu olduğunu bildiğinden yanına aldı. Onu ince avcısı yapmaya niyetlenmişti. Balıkçılar bir akşam Fas kıyısında taşların üzerine oturmuş, çıkardıkları istiridyeleri teker teker açıyorlardı. Gurdulu da yanlarındaydı. Bir de ne görsünler, sudan ilkin bir sorguç, bir miğfer, ardından bütün bir zırh çıkmaz mı? Zırh yürüye yürüye kıyıya kadar geldi. İstakoz adam, istakoz adam diye bağırıştı balıkçılar. Korkularından koşup kayalıkların arasına saklandılar. Ne istakoz adamı be, dedi Gurdulu. Benim efendim bu. Yorgunluktan bitkin düşmüşsünüzdür şövalyem. Onca deniz yaya geldiniz. Hiç de yorgun değilim, diye yanıtladı Agilulfo. Ya sen burada ne yapıyorsun? İspanya gazisi söze karıştı. Sultanın hesabına inci arıyoruz. Her akşam bir başka gözdesine yeni bir inci armağan eder de... 365 gözdesi olan sultan her gece birini onurlandırırmış. Yeni her gözde yılda yalnızca bir gece ziyaret kabul edermiş. Sultan ziyaret ettiği gözdesine bir inci armağan edermiş. Bu nedenle tacirler kendisine her gün taze taze bir inci bulmakla yükümlüymüş. Ama o gün tacirler ellerindeki malı tüketmişler. Mutlaka bir inci bulsunlar diye balıkçılara haber salmışlarmış. İspanya gazisi Agilulfo'ya dedi ki, madem denizin dibinde elinizi kolunuzu sallaya sallaya yürüyorsunuz, gelip bizim çalışmalarımıza katılsanıza. Bir şövalye kar amacına yönelik girişimlere asla el atmaz. Hele dün düşmanlarınca yürütülüyorsa. Ey kafir, bu seyisimi kurtarıp doyurduğunuz için size minnetim sonsuz. Ama sultanınızın bu gece 365. gözdesini armağan edecek inci bulamaması umurumda bile değil. Ama bizim çok umurumuzda, dedi balıkçı. Çünkü bulamazsak kırbaçlatırlar bizi. Bu gece ötekilere benzemeyen bir gerdek gecesi. Sıra yeni bir gözdedi. Sultan onun yüzünü daha hiç görmemiş. Neredeyse bir yıl oluyor. Korsanlardan satın almışlardı. Şimdiye kadar sırası gelsin diye beklemiş. Şimdi sultanın onun ziyaretine eli boş gitmesi yakışık almaz. Hem üstelik hanım sizin dindaşınız. İskoçya krallarının soyundan gelme Sofronya. Fas'a köle olarak getirmişlerdi. Hemen hükümdarımızın haremine aldılar. Agülülfo heyecanlandığını belli etmedi. Ben sizi bu dertten kurtaracağım dedi. Tacirler sultana yeni geline alışılmış bir inci yerine uzaklardaki ülkesinin özlemini giderecek bir armağan götürmesini önersinler. Yani tam takım bir Hristiyan savaşçı zırhı. Peki o zırhı nereden bulacağız? Benimki ne güne duruyor? Dedi Agülülfo. Sarayın harem dairesinde Sofronya odasında akşam olsun diye bekliyordu. Oymalı penceresinin kafesinden bahçedeki palmiyeleri, havuzları, çiçek tarlalarını seyrediyordu. Güneş alçalıyor, müezzin ezan okuyor, bahçede gün batımının mis kokulu çiçekleri açıyordu. Kapıya vuruyorlar. Vakit geldi. Yo, her zamanki harem ağalarıymış. Sultanın yolladığı bir armağanı getiriyorlar. Bir zırh. Apak bir zırh. Anlamı ne ola ki? Sofronya yine yalnız kalarak pencereye yaklaştı. Neredeyse bir yıldır oradaydı. Cariye diye satın aldıklarında kendisine sultanın az önce boşadığı bir gözdenin sırasını vermişlerdi. 11 ayı aşkın bir süre sona gelecek bir sırayı. Öyle günlerce elini sıcaktan soğuğa vurmadan haremde oturmak da manastırdakinden beter bir sıkıntıydı. Korkmayın soylu Sofronya dedi bir ses omuz başında. Zırh dile gelmişti. Bir zamanlar lekesiz iffetinizi kurtarmış olan Güldivernizadelerden Agilirfo'yum ben. Ay imdat diye yerinden sıçramıştı sultanın gözdesi. Bunun üzerine toparlandı. Ha evet bu beyaz zırh bana yabancı gelmemişti zaten. Yıllar önce bir haydut benden yararlanmaya kalkıştığında tam zamanında yetişmiştiniz. Şimdi de dininizden olmayan bir eşe varmanın kahrından kurtarmak için tam zamanında yetiştim işte. Ya hep siz eksik olmayın değil mi? Şimdi sizi işte bu kılıcımla koruyarak sultanın sarayından yanıma alıp götüreceğim. Ya ne demezsin? Harem ağaları sultanın ziyaretini haber vermeye geldiklerinde kılıçtan geçirildiler. Sofronya bir pelerine bürünmüş bahçelerde şövalyenin yanında koşturuyordu. Muhafızlar alarm verdiler. Ak zırhlı şövalyenin hedefini hiç şaşmayan kılıcının karşısında ağır yatanlar pek işe yaramadı. Agilülfo'nun kalkanı tüm muhafız birliğinin mızrak saldırısına karşı durdu. Gurdulu atları getirmiş bir Hint incirinin gerisinde bekliyordu. Limanda Hristiyan diyarına yelken açmaya hazır bir kalyon bekliyordu. Ve Sofronya geminin güvertesinden kumsaldaki hurma ağaçlarının uzaklaştığını gördü. Şimdi buraya denizin üstüne kalyonu çiziyorum. Deminki gemiden biraz daha büyük yapayım da balinaya rastlarsa bile bir felaket olmasın. Bu eğri çizgiyle kalyonun yolunu gösteriyorum. San Malo limanına kadar varıyor. Şu işe bakın. Şurada Biskal körfezinin hizasında kesişen çizgiler öylesine Arap saçına dönmüş ki. İyisi mi kalyonu birazcık daha şu taraftan geçireyim. Sonra şuracıktan, şuracıktan. Hay aksi şeytan. Gitti Bretanya kayalarına tosladı. Battı gemi dosdoğru denizin dibine iniyor. Agilülfo ile Gurdulu güç bela Sofronya'yı kurtarıp kıyıya çıkarıyorlar. Sofronya bitkin. Agilülfo onu bir mağarada barındırıp serisiyle birlikte Carlo Magno'nun ordugahına ulaşmaya karar veriyor.